Merhabalar, Madame Bovary okuyoruz. Son okuduğumuz bölümde Bovary, Bayan Bovary son sevgilisi Leon'la karşılaşmıştı. Son sevgilisi, pardon. Önceki sevgilisi Leon'la tekrar karşılaşmıştı. Şimdi sanırım oradan devam edeceğiz. Başlayalım. Üçüncü bölüm. 1. Leon, hukukta okurken dans salonuna oldukça sık giderdi. Kendisini kibar halli bulan hafif meşrep içki kızlarının yanında hayli hatırı sayılır başarılar bile elde etmişti. Üniversite öğrencilerinin en rabıtalısıydı. Saçları ne pek uzun ne pek kısaydı. 3 aylık parasını ayın birinci günü yiyip bitirmezdi. Profesörleriyle iyi geçinirdi. Aşırılıklar, taşkınlıklar yapmaya gelince korkaklıktan olduğu kadar nezaketten dolayı da bu gibi hallerden hep uzak durmuştu. Okumak için odasında kaldığı sırada ya da akşamları Lüksemburg Parkı'nın ıhlamurları altında otururken çoğu zaman kanun kitabını elinden bırakıveriyordu. Emma aklına geliyordu. Ama yavaş yavaş bu duygu hafifledi. Onların arasından hala devam etmesine rağmen üzerine başka şiddetli istekler yığıldı. Çünkü Leon umudunu bütün bütün kesmiyordu. Onun için hayali bir dala asılmış altın meyve gibi gelecekte sallanan belirsiz bir vaat vardı. 3 yıllık ayrılıktan sonra onu karşısında görünce ihtirası uyandı. Artık ona sahip olmak kararını verdi. Zaten çılgınca arkadaşlıkları sayesinde sıkılganlığı kaybolmuştu. Taşraya, bulvarın asfaltını bir rugan ayakkabıyla çiğnememiş olan herkesi hor görerek dönmüştü. Madalyalı, arabalı bir doktorun salonunda, danteller içinde Parisli bir hanımın yanında, zavallı avukat katibi hiç şüphesiz çocuk gibi titrerdi. Ama burada, Rouen'de, rıhtım üzerinde, bu küçük sağlık memurunun karısı karşısında, göz kamaştıracağına emin olarak kendini pek rahat görüyordu. Güven, bulunduğu çevreye göre değişir. Zemin katta, 4. kattaki gibi konuşulmaz. Zengin kadın da sanki namusunu korumak için bütün banknotlarını korsasının astarı içine yerleştirmiş gibidir. Leon bir akşam önce Bovariler'den ayrıldıktan sonra sokaktan uzaktan onları izlemişti. Sonra Kızıl Haç Hanı'nda kaldıklarını görünce geri dönmüş, bütün geceyi bir plan tasarlamakla geçirmişti. Böylece ertesi gün saat 5'e doğru gırtlağı kurumuş, yanakları sapsarı, korkakların hiçbir şeyin durduramadığı o kararıyla hanım mutfağına girdi. Bir uşak, "Bey burada yok," dedi. Bu ona iyi işaret gibi göründü. Yukarı çıktı. Leon'u görünce Emma hiç heyecanlanmadı, şaşırmadı. Tersine, nerede kaldıklarını ona söylemeyi unuttuğu için özür diledi. Leon, "Aa, ben tahmin ettim," dedi. "Nasıl?" Leon, ona doğru rastgele, içgüdüyle yöneltildiğini söyledi. Emma gülümsemeye başladı. Leon da aptallığını hemen tamir etmek için bütün gününü birbiri ardından şehrin bütün otellerini onu aramakla geçirdiğini anlattı. "Demek ki kalmaya karar verdiniz, öyle mi?" dedi. Emma, "Evet ama hata ettim. İnsanın çevresinde bin bir dert varken böyle olmayacak zevklere alışmaması gerekir." "Aa, tahmin ediyorum." "Yo, hayır. Siz kadın değilsiniz ki." Erkeklerin de kendi dertleri varmış. Konuşma birkaç felsefi düşünceyle başladı. Emma, dünya sevgililerinin sefaleti, kalbin gömülüp kaldığı ebedi yalnızlık üzerinde bir hayli açıldı. Genç adam da kendi değerini göstermek için ya da kendi üzgünlüğüne yol açan bu üzgünlüğün saf bir taklidiyle bütün öğrenimi süresince son derece sıkıldığını anlattı. Hukukçuluk onu sinirlendiriyormuş. Onu başka meslekler çekiyormuş. Annesi de her mektupta onu üzmekten geri kalmıyormuş. İkisi de bu ilerleyen iç dökmede bir parça coşarak konuştukça acılarının nedenlerini gitgide daha çok belirtiyorlardı. Yalnız düşüncelerinin eksiksiz açıklanması karşısında bazen duruyorlardı. O zaman Gene de o düşünceyi iyice belirtecek bir cümle düşünmeye uğraşıyorlardı. Emma bir başkasına karşı olan ihtirasından hiç söz etmedi. Leon da onu unuttuğunu söylemedi. Leon belki de balodan sonra kadife pantolonlu, kırmızı bol kuşaklı, gemi boşaltma amelesi kılığına girmiş sokak kadınlarıyla yediği gece yarısı yemeklerini hatırlamıyordu. Emma da hiç şüphesiz sabahleyin otlar arasından dostunun şatosuna doğru koştuğu eski günlerin buluşma saatlerini aklına getirmiyordu. Şehrin gürültüleri onlara kadar pek belli belirsiz ulaşıyordu. O da sanki onların yalnızlığını daha da daraltmak için mahsus küçük yapılmış gibiydi. Emma sırtında pazen bir sabahlık, topuzunu eski koltuğun arkalığına dayamıştı. Duvarın sarı kağıdı onun arkasında yaldızlı bir zemin gibi duruyordu. Açık başı da ortadaki beyaz çizgisiyle örgülerin altından çıkan kulaklarının ucuyla aynada yansıyordu. "Ama affedersiniz," dedi. "Hakkım yok. Bitmez tükenmez şikayetlerimle canınızı sıkıyorum." "Hayır, asla, asla." Emma, içlerinde bir damla yaş yuvarlanan güzel gözlerini tavana doğru kaldırarak "Neler hayal etmiş olduğumu bilseydiniz," dedi. "Ya ben, ya ben. Ah, çok acı çektim. Çoğu zaman sokağa çıkıyor, başımı alıp gidiyordum. Beni kovalayan kaygıyı def edemeden, halkın gürültüsüyle sersemleyerek rıhtımlar boyunca sürükleniyordum. Bulvarda bir basma resim satıcısında sanat tanrıçasını temsil eden bir İtalyan gravürü var. Bir tuniğe sarılmış, çözük saçlarında mavi sevda çiçekleriyle aya bakıyor. Bir şey beni durmadan ona itiyordu. Orada saatlerce kaldığım oldu. Sonra titrek bir sesle ekledi. Tanrıça bir parça size benziyordu. Emma dudaklarında bir gülümseme belirmeye başladığını sezmişti. Bu karşı konulmaz gülümsemeyi Leon'un görmemesi için başını çevirdi. "Leon, çoğu zaman size mektup yazıyor, sonra yırtıyordum," diyordu. Emma bir şey söylemedi. Genç adam devam etti. "Kimi vakitte bir rastlantının sizi getireceğini hayal ediyordum. Sokakların köşesinde sizi görür gibi oluyordum. Kapısında sizinkine benzer bir atkı, bir örtü uçuşan bütün arabaların peşinden koşuyordum." Emma, Leon'un sözünü hiç kesmeden, onu konuşturmaya kararlı gibi görünüyordu. Kollarını kavuşturmuş, yüzünü eğmiş, terliklerinin kurdelesini seyrediyor, terliklerin sateni içinde ayak parmaklarını oynatıyordu. Sonra içini çekti. "En çok acınacak şey de benim gibi faydasız bir hayatı sürüklemektir, değil mi? Bizim acılarımız birisinin işine yarayabilse, fedakarlık düşüncesiyle insan avunurdu." Leon kendisi de inanılmaz bir fedakarlık ihtiyacı duyduğu için fazileti, ödevi, sessiz feragatleri övmeye başladı. "Emma, bir hastane rahibesi olmayı çok isterdim," dedi. Leon, "Ne yazık ki erkeklerin böyle kutsal görevleri yoktur," dedi. "Hiçbir yerde, belki hekimlik. Bunun dışında hiçbir meslek göremiyorum." Emma omuzlarını hafifçe bir silkti. Az kalsın kendisini ölüme götürecek olan hastalığından yakınmak üzere onun sözünü kesti. Ne yazık, artık acı çekmeyecekmiş. Leon da hemen mezarın sükunetine imrendi. Bir akşam kendisini Emma'dan kalan kadife şeritli o güzel diz örtüsünün içinde gömmelerini salık vererek vasiyetnamesini bile yazmış. İkisi de bir ülkü yaratıyorlar. Geçmiş hayatlarını bunun üzerine uyduruyorlardı. Zaten söz duyguları çekip uzatan bir makinedir. Yalnız bu diz örtüsü uydurması üzerine Emma, "Peki ama niçin?" diye sordu. Leon, "Niçin mi?" dedi. Duraladı. "Çünkü sizi çok sevdim." Zorluğu atladığı için sevinerek göz ucuyla Emma'nın yüzünü gözetledi. Emma'nın yüzü tıpkı bir esintinin bulutları dağıttığı zamanki gökyüzü gibiydi. Mavi gözlerini karartan, üzgün düşünce yığınları çekilir gibi oldu. Bütün yüzü aydınlandı. Leon bekliyordu. Emma en sonunda, "Ben bundan hep şüphe etmiştim," dedi. Bunun üzerine Bir tek kelimeyle sevinçlerini, kederlerini özledikleri o uzak yaşantının küçük olaylarını karşılıklı anlatmaya başladılar. Leon, fil bahar çardağını, Emma'nın giydiği elbiseleri, odasındaki eşyayı, bütün evi hatırlıyordu. Ya o zavallı kaktüslerimiz ne oldu? Bu kış soğuk onları öldürdü. Ah, onları ne kadar